Ayrım 14, sayfa 131, Temmuz. Joyce Nina kampa gitmeden önce elinde uzun bir alışveriş listesiyle bir haftayı daha direksiyon başında geçirdi. Bir de kızının acil randevuları vardı. Sylvia'nın evinde gece yatıya kalmalıydı. Rachel Eylül'e kadar son kez onlarla kalıyordu. Tek yapmak istediği şey ise Jesse ile sinemaya gitmekti. Ben de salonun diğer tarafında otursam olmaz mı diye sordu Joyce kızları sinemaya bırakırken. Benim orada olduğumun bile farkına varmazsınız. Ama ben bileceğim ya dedi Nina memnuniyetsizliğini belirterek. Joyce tartışmak üzere ağzını açmıştı ama hiçbir şey söylemedi. Nina sonunda kamp giysileri almak üzere Joyce'la birkaç saat geçirmeyi kabul etti. Bir olay çıkmadan bir spor mağazasından lastik ayakkabı ve şort aldılar. İç çamaşırı alışverişte gayet iyi gitmişti ama Old Navy mağazasında Joyce tatlım kampta eski püskü olacak bir pantolon için 49 dolar ödemeyeceğimi bil dedi. Eskitmemeye dikkat edeceğim dedi Nina. Gözleri birden kızgın gözyaşlarıyla parlamıştı. Üzerime uyuyan tek pantolon bu. Soyunma kabinin kapısını çarptı. Diğer bir kabinin önünde bekleyen bir kadın Joyce'la göz göze geldi ve omuz silkti. Al birini vur ötekine diye fısıldadı. Ama sonra düzeliyorlar. Joyce da emin misiniz diye fısıldayarak sordu. İyi giyimli kadın ona başını evet anlamında sallarken uzun boylu balık etli kızı dudaklarını büzerek elinde bir yığın kotla kabinden çıktı. Hiçbirini beğenmedim diyerek kot yığınını annesinin eline tutuşturdu. Hizmetçiye benziyor muyum sence diye sordu kadın Joyce'un iyi bildiği sinirli bir ses tonuyla. Kız annesine gençlere has öldürücü bir bakış fırlatarak pantolonları alıp alınmayan giysileri katlayan başında kulaklık, ağzında mikrofon olan başka bir asık suratlı gence verdi. Nina dedi Joyce kabin kapısından yumuşak bir sesle. Hadi şu pantolonu alalım da eve dönelim. Nina kapıyı açtı ve gülümsedi. Teşekkür ederim anne. Joyce ve Frank Nina'yı yolcu etmeye iki ayrı arabayla gittiler. Otobüslerin kalkışını yan yana izlediler. 7 hafta dedi Frank. Ağlayayım mı güleyim mi bilmiyorum. Joyce başını salladı. Frank karısının elini tuttu. Dudağın iç kısmını ısırarak daha olgunlaşmış olarak dönecek. Gözyaşlarıyla boğuşan Joyce cevap vermedi. Sen harika bir annesin. Sen de fena sayılmazsın dedi Joyce. Bir kahveye ne dersin? Kusura bakma Joyce ama kaçırmamam gereken bir toplantıya geç kalmak üzereyim. Gloucester'a gelecek misin? Şimdilik gelebilirmişim gibi görünüyor. Seni öğleden sonra ararım. Joyce Frank'in arabasının arkasından baktı. Kendi arabasına geçip oturdu ve Nina'nın olmadığını her günü yazarak geçireceğini söz verdi. Her gün Catelyn'le yürüyüşe çıkacaktı. Bugün Nina'nın odasını boyamaya başlayacaktı. İlk hareketin Frank'ten gelmesini beklemeyecekti. Ama neler olup bittiğini soracaktı. Hem de bu gece. Belki gerek bile kalmazdı. Belki Frank eve elinde çiçeklerle gelir ve bir hafta boyunca her gece sevişirlerdi. Belki her şey yoluna girerdi. Frank o gece gelmedi. Saat 4'te arayıp akşam bir dizi potansiyel alıcı ile telekonferans yapacaklarını yine öğrendiğini söyledi. Bir daha ancak ertesi sabah 8.30'da arayabilirdi. Bu gece geleceğim ama saat 4'te. Joyce süpermarketteyken arayıp utanıp sıkılarak programda bir sorun çıktığını, çözmek için bütün gece uğraşmak zorunda kalabileceklerini belirten bir mesaj bırakmıştı. Sabah da arayıp ertesi gün sabah 7'de toplantısı olduğu için akşam gelemeyeceğini, bütün hafta bu sonunda çalışarak geçirmek zorunda olduğunu bildirmişti. Joyce bu haberi duyunca bir süre konuşmadı. Joyce çok üzgünüm ama bugünler bizim için bir dönüm noktası sayılır. Biliyorum dedi Joyce sert bir şekilde. Peki ya pazar? En azından pazar öğleden sonra gelemez misin? Denerim. Üzgünüm. Bu arada orası nasıl? Güzel mi? Çok güzel dedi Joyce buz gibi bir sesle. Çalışabiliyor musun? Evet. Catelyn'le görüşüyor musunuz? Evet. Joyce kocasının ona iyi vakit geçirip söyletip bu durumdan sıyrılmasına izin vermeyecekti. Yarın ararım. İyi. Joyce telefonu sert bir şekilde yerine bıraktı. Orospu çocuğu. Ona ihtiyaç duyan da yok zaten diye mırıldandı. Joyce badana işinden zevk alıyordu. Geceleri 10 saat uyuyordu. Catelyn'le de kumsalda harika vakit geçiriyordu. Konuşacakları şeyler hiç bitmiyordu. Gazetelerdeki haber başlıkları, plaj giysileri, kitaplar, kendileriyle ilgili hikayeler, Good Harbor plajında Catelyn'i gördüğünde onun çenesine nasıl sıktığını ama beraber yürürlerken nasıl gevşediğini fark ediyordu. Sanırım Nina gittiği için rahatladım dedi Joyce kumsalda yürümeye başladıklarında. Aslına bakarsan o kadar rahatladım ki suçluluk bile hissetmiyorum. Biraz ayrı kalmak ikinize de iyi geleceğe benzer. Yolda iki kadın Catelyn'i durdurup tedavinin nasıl gittiğini sorduklarında Joyce da boş gözlerle ufka baktı. Kumsalın sonuna geldiklerinde moralinin nasıl düzeldiğini fark edince şaşırdı. Daha şimdiden kendimi bu kadar iyi hissettiğime inanamıyorum. Neden acaba? Sanırım boşluktan dedi Catelyn pantolonun paçasını sıvarken. Ya da deniz ve gökyüzü arasında uzanan düz çizgiden. Ya da her şeyin azametinden. Neden bilmiyorum ama insanın hayatını daha iyi değerlendirmesini sağlıyor. Haftanın ilerleyen günlerinde Joyce ve Catelyn sohbetleri esnasında daha uzun sessizlikler kalmasına izin verdiler. Bu sükunetin sonunda yeni bir konuyla sohbetlerinin devam edeceğine emindiler. Tıpkı dalgaların arasındaki boşluklar gibi diye düşündü Joyce. Birkaç dakika sessizlikten sonra Joyce, "Bana kız kardeşin hakkında birçok şey anlattın ama ailenin geri kalanı, baban, annen hakkında hiçbir şey bilmiyorum." "Zavallı anneciğim," dedi Catelyn başını iki yana sallayarak. "Babam bizi terk ettikten sonra Pat, annem ve ben babaannemle birlikte yaşadık. Büyük annem babamın alkolik olmasından annemi sorumlu tutuyordu ki bu büyük bir haksızlıktı ama babaanneme karşı çıkmak mümkün değildi. Annem geçimimizi sağlamak için bir sigorta acentesinde çalışıyordu. Babaannem evde kalıp Pete ve bana bakıyordu. Babaannem bize kendi bildiği kadarıyla iyi davranıyordu ama annemin hayatını çekilmez hale getiriyordu. Bildiğim kadarıyla annem sesini çıkarmıyordu. Sanırım babamın evden ayrılmasından kendini sorumlu tutuyordu. Babamın öldüğünü duyduğumuzda 15 yaşındaydım. Annem ve babaannem bir sene arayla öldüler. İkisi de felç oldu. İkisi de oğullarını göremedi. Çok üzücü," dedi Joyce. "Evet, peki ya senin annen? O hala hayatta mı?" "Annem hayatta ve Prescott'un dışında bir golf kursunda." "Orası nere?" "Arizona. Ben üniversite birinci sınıftayken annemle babam boşandılar ve birkaç sene içinde annem tekrar evlendi. Annemin ikinci eşi olan Bob'un 4 çocuğu vardı. Küçük olan ikisini annemi büyüttü. Annemin hayatı Bob'un çocukları ve golf çevresinde dönüyor. Ben de golften nefret ettiğim için sohbetlerimiz pek uzun sürmüyor." "Üzücü bir durum," dedi Catelyn. "Evet ama 22 senedir böyle, o yüzden farklı bir şey beklemiyorum zaten. Ama ondan sonra çok farklı olma konusunda da çok kararlıydım. Benim gibi tek çocuk olması yerine bir evde olsa çocuk sahibi olmak istiyordum. Nina ve benim aramda olan mesafenin oluşmasına asla izin vermeyecektim. Ama insanın çocuğuyla arasında olanları pek az kontrol edebileceğini şimdi öğreniyorum." Catelyn başıyla onayladı ve Joyce'un koluna girdi. "Biraz bekle. Nina daha çok küçük. Sen de annenin hatalarını tekrar edeceksin diye bir şart yok." "Dünyanın her yerinde kadınların en büyük korkusu bu herhalde," dedi Joyce. "Sanırım Nina bile şimdiden böyle düşünüyor." Catelyn Joyce'un kolunu daha sıkı sardı. Salt Adası'na yaklaştıkları sırada Catelyn, "Küçük maceramızı ne zaman gerçekleştireceğiz?" diye sordu. "Sen ne zaman istersen korkusuz lider. Gel git durumuna bir bakayım. Sonra sana haber veririm." Catelyn pazar sabah Joyce'u arayıp Salt Adası'nda tırmanmaya hazır olup olmadığını sordu. "Seni saat 5'te alırım. Böylece güneşin suya batışını izleyebiliriz." "Çok hoş bir program," dedi Joyce. Good Harbor plajına vardıklarında plajda kalan son birkaç kişinin peşini bırakmayan soğuk bir rüzgar esiyordu ve bu da Joyce ve Catelyn'in gezi boyunca kendi başlarına olacakları anlamına geliyordu. Güneşte hafta sonlarında, özellikle öğleden sonraları, burası şehirdeki kaldırımlar kadar kalabalık olabiliyordu. Turistler, burada yaşayanlar, herkes yürüyüşe çıkıyordu. Çoğu kıyı boyunca ağır ağır yürüyor ve sonra hemen geri dönüyor. Bir kısmı gelgitte oluşan havuzcukları görmek için biraz oyalanıyor ama sonra çok az kişi adanın tepesine tırmanıyordu. Sular çekildiğinde ortaya çıkan yüksek kumsalda yürürken ayaklarının altındaki yerin düzlüğünü, sertliğini ve soğuklarını hissediyorlardı. "Tıpkı büyülü bir yol gibi," dedi Kettin. "Kah ortaya çıkıyor, kah gözden kayboluyor. Brigadon." Dipnot: Brigadon, 100 senede bir uyanan bir İskoçya kasabasında iki Amerikalı turistin başından geçenleri anlatan bir müzikal. "Kalesi olmayan Mont Aziz Michel," dedi Joyce, "suyun üzerinde yürümek gibi bir şey. Ya da denizleri ayırmak gibi. Tehlikeli olma riski de var, değil mi? Robinson Crusoe gibi mahsur kalma ihtimali de var. Şey, aslında yakında bir büfe varken bu biraz zor," dedi Catelyn, kıyıdaki eski kulübeye işaret etti. Su kahkahalarını uzaklara taşıdı. Adada ağ oltalarıyla gelgitle oluşan havuzcuklarda vahşi doğa arayışı içinde görünen ince uzun üç oğlandan başka kimse görünmüyordu. Yüksek ve tiz bir sesle heyecan içinde bağırışları duyuluyordu. "Hey Carter, hey baksana, hey şuna bak." Joyce başını kaldırıp baktı. Kumsaldan bakınca Salt Adası'nın tepesine tırmanış nispeten kolay gözüküyordu ama 17 metre yüksekliğine aşağıdan bakınca yol iki sarp kayanın arasından uçurum gibi görünüyordu. Birinden düğümlenmiş sarı bir halat sarkıyordu. Kollarını birbirinin üzerine ata ata kendisini çekilmesi mi gerekecekti? Kendini yardım isteyerek ipte sallanırken düşündü. Yüksek yerlerden o kadar uzun zamandır kaçmıştı ki bu arada bundan ne kadar nefret ettiğini de neredeyse unutmuştu. "Eğer istemezsen bunu yapmamız şart değil," dedi Joyce, kararsızlığın belli olmadığını ümit ederek. "Benim için endişelenme. Böyle havalarda dışarıda olmak bana enerji veriyor ve sonrasında daha iyi uyuyorum. Bu gece 8 saatlik deliksiz bir uyku uyumayı ümit ediyorum." "Pekala." Joyce sırt çantasından lastik pabuçlarını ve uzun kollu bluzunu çıkardı. "Ben hazırım." Düşeceğini düşünmemeye çalışarak gözlerini önden giden Catelyn'in ayaklarından ayırmadı. 5 dakika nefes nefese kaldıktan sonra zirveye ulaştılar. Joyce elini siper yapıp Good Harbor bölgesini tarayan bir projektör gibi yavaş yavaş ilerledi. Gelgit nehri ortadan kaybolmuştu. Tahta köprü Japon minyatürleri gibi görünüyordu. Akşamüstü ışığında tuzlu kaplı alan koyu yeşil renkte parlıyor. Tüm bunlardan habersiz sürücüler akşam yemeği için eve dönerken koyulaşan gökyüzüne doğru ilerliyordu. Joyce diğer tarafa döndü. Kırmızı otelin balkonları boştu. Ama hemen yanında birkaç şanslı kişi kumsalın üst tarafındaki evlerinin verandalarında sessiz bir şekilde oturuyorlardı. Joyce Tchatcher adasına ve oradan yan yana duran fenerlere bakarak orada görülecek manzarayı gözünün önüne getirdi. Tekrar dönüp karanlık okyanusun oluşturduğu geniş kafise baktı. Gökyüzünün 180 dereceye yalayıp geçen su hem dolu hem boş, mavi üzerine mavi, soğuk ve uzak. Joyce'un başı döndü. Bir anlık şampanya baş dönmesi gibi. Atlantik Caddesi'nin alt tarafındaki kayalık bölgeye baktı. Bas kayalıkları her zamanki gibi tüyleri dökülmüş, kanatlarını rüzgarda kurutan martılarla, karabataklarla ve tarih öncesi kuşlarla kaplıydı. Joyce güneşin altındaki bu renkleri, kayanın şeklini, yüzeyini, büyük dalgayı kuşun gagasını olanca gücüyle hafızasına kazımaya çalışıyordu. Wood Harbor plajında yürüyen herkese zengin olma hayali kurduran kutu şeklindeki Amerikan kalesi, yani tepedeki konak görünüyordu. Buradan bakınca üst kısmındaki ve arkasındaki ağaçlıklı tepeler arasında kaybolan haliyle o kadar da görkemli durmaması ne komik. Joyce bir dahaki sefere dürbün getirmeye karar verdi. Bu arada Kathleen yüzünü denize çevirmiş, hiç kıpırdamadan duruyordu. Akşam güneşinin tadını çıkarıyordu. Joyce da nefes alıp vererek tırmanıştan sonra nefesini düzenlemeye çalışıyordu. Joyce kumsalda tek başına yürüyen bej elbiseli, ayak bilekleri hizasında sağa sola hareket eden bir kadın seyretti. Sonra başını kaldırmış gökyüzünü inceleyen Kettin'e baktı. ''Bu renge ne isim verirsin?'' diye sordu Kettin. ''Gök mavisi mi?'' ''Mora yakın bir renk değil mi?'' ''Öyle güzel ki tıpkı...'' Joyce uzun, uygun bir sözcük aradı. ''Çikolata gibi.'' Kettin güldü. ''Mavi çikolata mı?'' ''Bu pek iştah açıcı bir şeye benzemiyor.'' ''Yok hayır. Mavi istediğin kadar çikolata yiyebildiğin ve sevişebildiğin cennetin rengi. Aslında insanın en sevdiği renk nasıl olur da maviden başka bir renk olur anlayamamışımdır. O zaman benim en sevdiğim rengin Good Harbor plajının kumunun rengi olduğunu hiç söylemesem daha iyi.'' ''Seni affediyorum. Bu kadar çok sevdiğim bir yer daha var.'' dedi Kettin. ''Halibut burnu. Hiç gitmedim.'' ''Bunca yıla hiç gitmedin mi?'' Kettin onu şakayla karışık azarladı. ''Mutlaka gitmelisin. Harika bir yer. Buradan çok farklı. Sarp kayalık bir yer. Kumsal falan yok. Ama muhteşem. Eskiden çocukları götürürdüm. Her yaz bir gün şafak sökmeden, önceden haber falan vermeden onları yataklarından kaldırırdım. Arabada uyuyakalırlardı. Ben de onları uyandırmak için rüşvet olarak kurabiye ve bir termos dolusu sıcak çikolata verirdim. Bulabildiğimiz en büyük, en uzak kayalığa doğru yürür, güneşi gördüğümüz anda horozlar gibi ürü diye öterdik.'' Kettin ellerini ağzına götürdü ve horoz taklidi yaptı. Kayalıkların üzerinde oğlanlar yukarı baktılar. Kettin bir kere daha horoz gibi öttü. Joyce da çocuklara el salladı. ''Buddy de sizinle gelir miydim?'' ''Hayır, o çocuklarla bensiz balığa çıkardı. Halibut burnu da benim onlarla küçük bir macera yaşadığım yerde. Buddy'ye sabahın ilk ışığında kahvaltı yapmaya gidiyoruz derdim. Öyle de yapardık. Lanesville'le kahvaltıya giderdik. Hal hep krep yerdi. Jack ise yumurtalı kızarmış ekmek yerdi.'' ''Güneşin doğuşunu izlemek için oraya mutlaka git Joyce. Nasıl anlatsam bilmem ki.'' Kettin manzaraya doğru ellerini uzatıp ''Bunun kadar güzel.'' dedi. ''Beni ikna ettin ama Nina'yı oraya götürebileceğimi hiç sanmam.'' ''Hal 14 yaşına bastıktan sonra gelmemeye başladı. Ama Jack liseden mezun olana kadar gelmeye devam etti. Geçen sene giderken arabayı o kullandı ve vardığımızda da önce inip kapımı tuttu.'' Kettin bunu hatırlayıp güldü. ''Çok nazik.'' Suda hafifçe zıplayarak ilerleyen pahalı bir sürat motoru ufku yalayıp geçti. Motorun keskin uğultusu teknenin dalgalarına çarptığında çıkardığı sesin yanında zayıf kalıyordu. Joyce güneşte ısınmış, üzerine kuşların kekremsi kokusu sinmiş, düz bir kayanın üzerine uzandı. ''Yola koyulmamız gerekmiyor mu?'' dedi diye sordu gözleri kapalı bir şekilde. ''Gelgit açısından soruyorsan daha bir acelimiz yok.'' Kettin omuzunun üzerinde adanın orta kısımlarına baktı. ''Kayalıkların arasında gölet gibi bir yer vardı. Hala oralarda olsa gerek. Çocuklarla giderdik. Hadi gidip bakalım. Emin misin?'' ''Senin arkandan gelemeyeceğim yer yok.'' dedi Joyce. ''Gururumu okşuyorsun.'' Joyce gülümsedi. ''Yaklaşık bir yıl önce okul aile birliği toplantısında ilginç bir kadınla tanıştım. Sohbet falan ettik. Park yerine vardığımızda hala konuşuyorduk. Ben de birlikte birer kahve içelim mi diye sordum. O da hayır diye cevap verip zaten hali hazırda vakit ayırıp da görüşemediği birçok arkadaşı olduğunu söyledi. Düşünebiliyor musun?'' ''Ben de yeni bir arkadaş edinmeye epey uzun zaman oldu. Ama sanırım bu benim suçum.'' dedi Kettin. ''İçime dönük biriyim. Peki nasıl ifade etsem biraz kapalı biriyim. Özellikle de ters giden bir şeyler varsa.'' İnsanlara özelini açmamak gerektiği içime işlenmiş. Bu da yalnızlığı beraberinde getiriyor. Babaannem İrlandalıların yalnız insanlar olduklarını söylerdi. Bunu gururla söylerdi. Bazen Pat'in dine yönelmesinin sebebinin öğretmenimiz olan rahibelerin bize gösterdiği yakınlık olduğunu düşünüyorum. Aziz Joseph'teki rahibeler o kadar iyi insanlardı ki bize kesinlikle vurmazlar, çok iyi davranırlardı ve birbirlerine karşı da sevgi doluydular. Catelyn durdu. Onları o kadar uzun zamandır düşünmemiştim ki. Joyce güneşin Catelyn'in beyaz saçlarından gözlerine kayışını, gözlerinde daha da mavi yapışını izledi. Catelyn'in gözleri birden doldu. Catelyn, iyiyim iyiyim, sadece kız kardeşimi özlüyorum. Elbette ama benimle de konuşabileceğini biliyorsun değil mi her konuda? Evet, Catelyn elini Joyce'un omzuna koydu. Biliyorum. Dalgalar alt tarafta kalan derin mağaraya giriyor, burunlarına soğuk tuzlu su kokusu geliyordu. Catelyn ayağa kalktı. Keşfe hazır mısın? Sen yolu göster, ben arkandayım. Kayalık bölgede ilerlemeye başladılar. Buzulların parçalandığı granit kayaların etrafında dolaşıyorlardı. Catelyn'in etrafı çalılar ve otlarla kaplanmış, tuzlu su birikintisine dönmüş, göleti bulması fazla vakit almadı. Parlak yüzeyinde küçük yaban arıları vızıldıyordu. Üzgünüm, dedi Catelyn yüzünü buruşturarak. Sanırım esas aklımda kalan Hal ve Jack'in buraya bulduklarını, ne kadar sevindikleri. Joyce çömeldi. Sebebini anlıyorum. Yaşam dolu da ondan. Güneş ısıtıyor, kuş kakasıyla da besleniyor. Catelyn güldü. Ya seninle çıkan kişinin işi ne kolay. Terbiyesiz bir laf ettin mi hemen makaralara koyuveriyorsun, diye devam etti Joyce. Terbiyemi bozuyorsun. Bugünlerde makinalı tüfek gibi küfrediyorum. Yani aslında bana öyle geliyor. Buddy pek eğleniyor. Ah ne hoş, demek Levinlerin evinde Catelyn'in terbiyesini bozan kadın olarak tanınıyorum. Buddy sana Doktor Joyce adını taktı. Ya, evet doktor, sanırım artık dönme vakti geldi. Peki ama benim çişim geldi. Tamam, yap o zaman. Joyce tereddüt etti. Ben de sana eşlik ederim. Catelyn tek bir harekette yere çömelip pantolonu ve çamaşırını dizine indirdi. Vay, senin gibi bir hanımefendinin biri için hiç de fena sayılmaz. Teşekkürler, dedi Catelyn sanki gurur duyuyormuş gibi dalga geçerek. Joyce güldü ve Catelyn gibi yere çömeldi. Çocukken işeme yarışması yapmaz mıydınız, diye sordu Catelyn, çişini kayalıklardan akıp gidişini, sonra da hiçbir iz bırakmadan kuruyup gitmesini izledi. Peti ve ben yazın arka bahçede yapardık. Bir keresinde babaannem bizi yakalamıştı. Elinde saç fırçasıyla bizi evin etrafında kovaladı ama biz ondan çok daha hızlı koşuyorduk. Hayatım boyunca hiç işeme yarışması yaptığımı hatırlamıyorum. Bu dönüm noktası gibi bir şey. Mazel tov, dedi Catelyn gülmeye başlayarak. Bugün kadınlığa geçiş yaptın. Dipnot: Mazel tov, tebrikler. Joyce bunu duyunca patladı ve ikisi de yere yatıp nefes almaya çalışarak ve haykırarak gülmeye başladılar. Ha ha ha, dedi Joyce pantolonu çekerek. Aslında pek de komik değil. Nasıl göründüğümüzü düşünebiliyor musun? Hiç sorma. Catelyn gözlerindeki yaşları silip ayağa kalktı. Diğer yoldan geri dönelim. Biraz daha hızlı gidebiliriz. Aşağı indikçe kayalıklar Joyce'a gittikçe daha korkutucu görünüyordu. Catelyn ayak basmak için uygun olan yerleri işaret ediyor ve bir şeyler mırıldanıyordu. Joyce ise artan paniğini bastırmaya çalışıyordu. Başaramayacağım, diye düşündü. Kahretsin, bunu yapamayacağım. Peki Catelyn ne yapacak? Beni taşıyacak mı, diye mırıldandı. 15 dakika içinde kumların üzerine basmışlar ve ayak bileklerine yükselen suda yürüyerek kıyıya geri dönmeye başlamışlardı. Catelyn Joyce'un elini tutup ödül kazanmış gibi havaya kaldırdı. Artık tüm dünyaya Salt Adası'nı fethettiğini söyleyebilirsin. Tişörtlerini yaptıralım, dedi Joyce. Tamam, dedi Catelyn, ama önce bir şeyler içelim. Catelyn eve geldiğinde Buddy onu kapıda bekliyordu. Özür dilerim, dedi Catelyn. Joyce'la plajda yürüdükten sonra Rocky Burnu'nda birer margarita içtik. Buddy Catelyn'in arkasından mutfağa gitti. Catelyn mutfakta ona Salt Adası'ndaki yürüyüşlerini anlattı. O kadar güzeldi ki Bat, bizim çocukların bayıldığı küçük gölü bulduk. Sanırım inişte Joyce biraz endişelendi ama ben sakin mi sakindim. Yaşıma göre hiç fena sayılmam, ha ne dersin? Buddy boş gözlerle ona baktı. Fena mı? Sesini yükseltmemek için kendini zor tutuyordu. Ya düşseydin, ya düşseydi. Can kurtaranlar gitmiştir. Hava kararırdı, bir saat oluyor. Jack'i işten aramak üzereydim. Neredeyse polisleri arayacaktım. Benim burada ne halde olabileceğimi hiç mi aklına gelmedi? Buddy neredeyse bağırarak konuşuyordu. Catelyn utandı ve eli ayağı buz kesti. Buddy kendini koltuğa bıraktı ve başını ellerin arasına aldı. Özür dilerim, dedi Catelyn yavaşça. Bir not bırakmam gerekirdi. Düşünemedim. Ben sadece kendimi fazla kaptırdım herhalde. Buddy hareket etmedi. Başlarının üzerinde asılı duran saat tıkırdıyordu. Catelyn çorbayı ısıttı. Hiç konuşmadan çorbalarını içtiler. Kısa bir süre sonra da Catelyn eline kütüphancık dergilerinden birini alıp yatağa uzandı. Buddy oturma odasına gidip televizyonu açtı. Catelyn hem Buddy'yi endişelendirdiği için üzülüyor hem de Joyce'la geçirdiği gün yüzünden fazla pişmanlık duymamaya çalışıyordu. Bir şey okuyamayacak kadar da yorgun olduğunu fark edip ışığı kapattı. Bacakların üst kısmını ve baldırını ovarken biraz pirin alsam iyi olacak diye düşündü. Sabaha büyük ihtimalle ağrısı olacak. Güneş doğmadan saatlerce önce huzursuz bir şekilde uyandı. Banyodaki aynanın karşısında geceliğini kaldırıp göğsüne baktı. Teni kızarmış ve soyulmuştu. Göğüs ucu yara olmuştu ve göğsünün içinde garip bir acı var. Catelyn aynadaki bezgin ve korku dolu yüzüne baktı. Ne yapmıştı? Günün ilerleyen saatlerinde Doktor Sink bu belirtilerin egzersizlerle ilgisi olmadığı konusunda onu ikna etti. Bayan Levin dedi nazikçe. Lütfen bunu aklınızdan çıkarın. Cilt problemleri beklenen bir yan etki. Bunu birçok hasta yaşıyor. Tedavi bitince sorunlar da ortadan kalkıyor. Doktor Catelyn göğsünü her açıdan inceledi ve parmağıyla hafifçe ameliyat izine dokundu. Bence devam etmeyecek kadar da kötü değil. Marcy mırıldanarak yeni bir krem veya sabun falan kullanmıyorsunuz değil mi? Catelyn ters ters baktı. Tabii ki de kullanmıyorsunuz dedi Marcy hemen. Catelyn'e iki tane büyük pek hoş görünmeyen krem uzattı. Teknisyenler anlayışlıydı. Terry kötü olmuş diye ona hak verdi. İlk kez Catelyn'in göğsüne sanki Catelyn'den tamamen ayrılmış gibi baktı. Bazen etkisini böyle çabuk gösteriyor dedi Rachel. Belki aynı hızda da iyileşir. Buzdolabına birkaç parça nemli bez koyun. İyi gelecektir. Klinikteki herkesin birazdan önemli bir sorun olmadığını söylemesi işe yaramamıştı. Catelyn bunu kişisel bir şey olarak görüyordu. Bu çirkin belirtiler birkaç saat için bile olsa kanser olduğunu unutmaması için oluyordu. Sanki unutulabilirmiş gibi. Tedavi masasında bir kolunu başının üzerinde tutmuş, göğsünü çıkarmış pozisyonda yatarken bunu uzun uzun düşünüyordu. Kanser, kanser, kanser, kanser. Bu diğer sözcüklerin çoğu gibi sürekli tekrar edildiğinde anlamsız bir sese dönüşmüyordu. Harflerin yan yana gelip birleşmesinde kötü, habis bir şeyler vardı. Bunun kadar sevimsiz bir sözcük daha var mı diye düşündü. Habis. Makinenin yeri ayarlandı ve mikrofondan Terry'nin sesi duyuldu. Hazır mısınız Bayan Levin? Habis diye fısıldadı Kettin. İyi misiniz diye sordu Terry. Evet dedi Kettin. Hayır diye geçirdi içinden. Ertesi gün Joyce aradığında Catelyn ona olanları anlattı. Lanet olsun bu haksızlık dedi Joyce ve 2 saat sonra elinde bir kutu limonata ve bir torba dolusu üzerinde etiketleri sarkan pamuklu spor sütyenle çıkageldi. Niye bu kadar zahmete girdin dedi Catelyn. Aşk olsun bu ne ki? Joyce ilk kez Catelyn'in evine geliyordu. Salondaki duvarın içinde gömülü kütüphaneleri çok beğendi. Aile fotoğraflarını incelemek için durdu. Her ve Jack'in küçükken gülümseyen fotoğraflarından, her ve Jack'in gülümseyen ama büyümüş hallerine geçiş. Verandaya çıktıklarında Joyce Catelyn'in zambaklarla dolu bahçesi karşısında büyülendi. Şuradakilerin adı ne? Joyce sık koyu kırmızı bir grup çiçeği gösterdi. Yanılmıyorsam üniversite aşkı. Dalga geçmesene. İstersen gidip kitaba bakayım. Boş ver, sen gidip tentenin altında otur. Ben de sana içecek bir şeyler getireyim. Pek fazla konuşmadan limonatalarını yudumladılar. Joyce Catelyn'in yorgun göründüğünü düşünüyordu. Kolları dün bu kadar zayıf mıydı? Buddy bana kızdı dedi Catelyn uzun bir sessizlikten sonra. Geç kaldığın için mi? Evet aptalca olduğunu biliyorum ama kendimi sanki dün yüzünden cezalandırmış gibi hissediyorum. Aramadığın için mi? İyi vakit geçirdiğim için. Bunu kendine yapma. Catelyn hiçbir şey söylemedi ve ilk kez ikisinin ardındaki sessizlikte bir tedirginlik vardı. Başka bir şey ister misin? Hayır, sanırım biraz uyumaya çalışacağım. Tamam, yarın yine gelirim ve uyumayan sütyenleri geri götürürüm. Kapıda Catelyn'e sarıldı ve onu aklından geçenleri söylediği için teşekkür etti. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Ertesi gün daha da kötüydü. Catelyn sabah uyandığında kendini enkaz altında kalmışçasına üzerine bir şey düşüp de dümdüz olmuş çizgi film kahramanları gibi hissediyordu. Sanki dış dünyadan kopmuş fanusta gibiydi. Kendini Buddy uyutmak üzere veterinere götürmeden önce titreyen, bacakların üzerinde duran yaşlı köpekleri kırçıl gibi hissediyordu. Ayağa kalkmak için enerjisini toplamaya çalışarak yatarken gözlerinin önünde birbiri ardına görüntüler beliriyordu. Üzerine giyinirken sanki tüm enerjisini harcamış gibi istemeye istemeye Buddy'den onu kliniğe bırakmasını rica etti. Gidince de tekrar doktorla görüşmek istedi. Catelyn arka arkaya 2 gün doktorun vaktini aldığı için kendini suçlu hissederken doktor anlayışlı bir ifadeyle ona doğru yürüdü. Kan testleri yapılmasını isteyeceğim ama yorgunluğunuzun bununla bir ilgisi yok dedi. Doktor Sink, Catelyn'in kalbini ve ciğerlerini dinledikten sonra yorgunluğunuzun gerçek olmadığını söylemeye çalışmıyorum. Bu sık rastlanan bir yan etki ama bu da geçici bir şey Bayan Levin. Eve dönüş yolunda Catelyn gözlerini kapadı ve doktorun aksanının ne kadar çekici olduğunu düşündü. Böyle güzel konuşan bir adam tarafından öpülmek nasıl olurdu acaba diye düşündü. Ve Buddy eğilip de eve geldiklerinde söyleyene dek kestirdi. Biraz canlanır gibi olunca kalkıp mutfağa gitti. Gazeteleri okuyup kolu için verilen egzersizleri yaptı. Ama sonra bütün gücü tükendi ve gidip kanepeye uzandı. Gözlerini 3 saat sonra açtığında vücudu tutulmuş ve terlemişti. Kafası da sersem gibiydi. Herhalde rüya görürken uyanmıştı çünkü kalbi hızlı atıyordu. Buddy mutfak masasının üzerinde önceki gün ona kızdığı için üzgün olduğunu ve akşam eve erken geleceğini söyleyen bir not bırakmıştı. Catelyn kendini yalnız hissetti. "Bundan nefret ediyorum," dedi yüksek sesle. Vücudundan yükselen ekşi koku ve ağzındaki alışık olmadığı kendine acıma tadı midesi bulandırıyordu. "Böyle yaşamayı reddediyorum." Bilgisayarın başına oturup kütüphane sistemine girip son durak yazıp aramayı başlattı. Kendinizden Kurtulma Yolları isimli alt başlık kendine hem ürkütücü hem de komik geldi. Kopyası kaybolmuştur yazısı da çıkınca yüksek sesle kahkaha attı. İşte bu çok güzel diye düşündü. Herhalde biri kitabı kullandı ama bu iade etmeyi unuttu. Joyce olsa amma gülerdi. Ama Joyce yürüyüşe çıkalım mı diye sormak için aradığında ona bundan bahsetmedi. Catelyn Joyce'a bugünlük onu affetmesini söyledi. Çok yorgunum. Tek yapmak istediğim bütün gün kitap okuyup uyumak. Kusura bakmazsın umarım. Catelyn verandadaki şezlonga uzanıp Havra'nın kütüphanesinden gelen çocuk kitaplarını incelemeye koyuldu. 1960'larda yazılanların ve resimlerin kalitesini görünce dehşete düştü ama aynı zamanda kitaplardaki bazı temel Musevilik kavramları hakkında ne kadar az şey bildiğini görünce de utandı. Hahama koleksiyondaki hiçbir şeyin saklamaya değer olmadığını belirten bir not yazdı. Notun sonuna da kendini bir ciltle buluşacak kadar iyi hissetmediğini ekledi. Bu işi de aradan çıkardıktan sonra televizyonu açtı ve eski dizileri seyretmeye başladı. Akşam amacı seyredenleri dehşete düşürmek için görünen haber programlarını seyrederken Buddy de Catelyn'in yanına oturdu. Haberlerde neler yoktu ki? Vicdan azabı duymaksızın korkunç hatalar yapan doktorlar, bozuk et ve vitaminler satan süpermarketler, kötü polisler. Catelyn iyi uyuyamadı. Joyce ertesi gün aradığında Catelyn onun yürüyüş teklifini yine reddetti. Akşam da güvenlik cihazlarını yerleştirmektense parayı cebe atan otomobil imalatçıları, genç katiller, pornografinin ve nefretin internette nasıl cirit attığı hakkında haberler izledi. Telefon çaldı. Buddy ile telefonun azesini kapatıp arayanın göğüs kanserinin destek ağından bir bayan olduğunu söyledi. Catelyn konuşmak ister miydi? Catelyn başını hayır anlamında iki yana salladı. "Emin misin Cat?" diye sordu Buddy. Catelyn ayağa kalktı ve tek bir söz bile söylemeden televizyonun önünden geçip arka kapıdan çıktı. Buddy arkasından gidip karısıyla yürümeye başladı. "Bugün büyükçe bir balık tuttum," dedi sokağın sonuna gelip de ay ışığını okyanusa bakarlarken. Ona malzeme satan kişilerden birinin dükkanını kapamak üzere olduğunu, yönetici asistanı olan Miguel'in Buddy'nin tuttuğu balığı ne kadar beğendiğini ve annesinin balığı baharatlı mısır unuyla nasıl kızarttığını hızlı hızlı anlattı. Catelyn Buddy'nin çabaladığını farkındaydı ama sohbeti sürdürmek için gereken soruları soracak gücü kendinde bulamadı. Buddy'nin koluna girdi ve yürüyerek eve döndüler. Ertesi sabah tedavi odasında ışıklar sönünce Rachel, "Yaraladık sayılır Bayan Levin," dedi. Nazar ışığı odayı ikiye böldü. Catelyn gözlerini kapadı ama kırmızı ışık hüzmesi gözlerinin önünden gitmedi. Tedavinin yarısı bitti ama Temmuz'da geçip gidiyor diye düşündü. Yaz hızlı mı, yavaş mı geçiyordu? "Hazır mısınız Bayan Levin?" diye sordu Rachel. "Bayan Levin elinden geldiğince hazır," dedi Catelyn. "Dürüstçe bir cevap," dedi Terry. Rachel'ın da intercomdan hafifçe güldüğü duyuldu. Makine 15 saniyelik şarkılarını homurdandı ve sonra eve dönme vakti geldi. O gün akşam üzeri Jack aradı. Akşam yemeği sırasında arayıp çok yakında ziyarete geleceğini söyledi. "Eğer işleri yoluna sokabilirsem Ağustos başı da olabilir." Catelyn çocukların evde olduğunu düşündü. Her şey yolundaymış gibi davranmak için epey çaba göstermek gerekecekti. "Çocukları ne zaman aradın?" diye sordu Catelyn Buddy'ye. "Anlamadım," dedi Buddy arkasını dönerek. "Neyse boş ver." Catelyn televizyonu açtı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Prescott, Prescott, Bob, Bob, Brigadon, Brigadoon, Mont Aziz Michel, Mont, Aziz, Michel, Robinson Crusoe, Robinson, Crusoe, Carter, Carter.